Ayrım 45, Zavallı, Timur Soygan, sayfa 457. Müfettiş şefin odasına girerken Erdal kayıp büroya attı sağ adamını ve Süleyman'daki değişimle yüzleşti. İyilik timsali halinden sıyrılmış, hep sinsice gizlediği gücünün gösterisini yapıyordu. Ayak izinin fotokopisini çeken Erdal'ın cep telefonu çalınca gizlemeden kulak kesildi. Erdal hattın ucunda duyduğu kadın sesinin önce Aslı olduğunu sanıp heyecanlandı. Asayiş şube müdürünün sekreteri olduğunu anlayınca derin bir iç çekti. Yumuşak sesli kadın Ziya müdürün onu hemen makamında beklediğini söyledi ve Erdal cep telefonunu kulağından indirmeden çıktı bir odan. Asayiş müdürünün önce cemaatin bir hamlesi olarak sahneye çıktığından emindi. Sonra tarikata yaptığı yasa dışı baskında da ilgili olabileceğini düşündü. Müdürün odasına geldiğinde adını söyledi ve güzel sekreter hemen büyük, deri kaplı kapıyı işaret etti. Dışarıdan bir hapishaneden farksız binanın aristokratı geniş konforlu odanın ortasında ayakta duruyor, plazma ekranında haber kanalını izliyordu. Erdal kayıp büronun da bağlı olduğu üst rütbelinin karşısında dikildiğinde hiç beklemediği bir ilgiyle karşılaştı. Daha önce sesini hiç duymadığı umarsızlığıyla ünlü müdür dışarı çıkmış, gömleğinin bir kanadını pantolonunun içine sokuştururken "Otur koçum" dedi. Dişlek ağzındaki gülümsemesi, kalın kaşlarının altındaki çipil gözleriyle gamsızlığı aşikar adamın sesindeki güce şaşırdı. Her zaman pasaklı görünen müdürün masasının üzeri de darmadağındı. Geniş masasındaki büyük koltuğa belinin ağrısıyla inleyerek yavaşça oturduktan sonra beyaz telefonun bir tuşuna bastı ve sekreterine "İçeri gel" talimatını verdi. Güzel kadın kapıyı açarken Erdal'a telefonunu kapatmasını ve sekreterine vermesini söyledi. Topuklu ayakkabılarındaki cilveli yürüyüşünden ve rahatlığından müdürle ilişkisi belli olan kadın Erdal'ın cep telefonunu alıp çıktı. Ziya müdür masasının altından küçük siyah bir jammer'ı çıkartıp gösterdi ve "Her yer dinleniyor ama bu küçük alet buradayken bizi kimse dinleyemez" dedi. Emniyete ilk geldiğinde duyduğu dedikodu asayiş şube müdürü Ziya Uyanık oğlu hakkında olmuştu. Herkes ona paçoz diyordu ve onu her gördüğünde dağınık haliyle bu lakabı sonuna kadar hak etmişti. Hakkında yapılan dedikoduların ikinci cümlesi ise işiyle hiç ilgilenmemesi olmuştu. Sadece evrak imzalar, İstanbul yerle bir olsa kılını kıpırdatmaz, her şeyi yardımcıları yapar, o da hiçbirine karışmayarak öyle durur koltuğunda demişlerdi. Rivayete göre İçişleri Bakanı'nın akrabasıydı. Karı kıza düşkünlüğü de dillerdeydi. Her zamanki doğuştan ifadesi olduğunu bilse de sırıtan hali rahatlatıyordu Erdal'ı. Ziya müdür yaydı koltuğuna yaslanıp "Neler oluyor Erdal?" diye sordu. Erdal küçük rütbesine rağmen gördüğü ilgi karşısında konunun cemaatle ilgili olduğunu anlamıştı. Ama emin olmak istediği için diğer ihtimalin sorusuna yanıt verdi. "Ben işimi yaptım efendim. Savcılıktan arama kararı çıkarsam kızı kaçırabilecek kadar vakitleri olurdu. Bedelini ödemeye razıyım." Ziya müdür doğuştan sırıtışını büyüttü ve "İyi yapmışsın ama onu demiyorum" diyerek sürpriz olmayan konuya girdi. "Niye peşinde bu cemaatçiler? Sabahtan beri hop oturup hop kalkıyorlar. Ben bunları bu kadar panik hiç görmedim. Kulağıma geldi. Seninle ilgili kesin." Erdal sesi bu kadar güçlü bir adam daha önce tanımamıştı. Sesinin tok tonu görünüşündeki lakaytlığı yok ediyor, söyleyeceklerinin değerini büyütüyordu. Erdal artık hiç kimseye güvenemeyecek kadar şüpheciydi. Hemen aklına elindeki ayak izi raporu için cemaatin bir tezgahının içine çekildiği geldi. "Yoksa bu umarsız adam niye uğraşsın ki benimle?" diye düşündükten sonra içine kapanmaya karar verdi. "Müdürüm, bir yanlış anlama olmuş, öyle bir durum yok." Ziya müdürün yüzüne şaşkın bir sevimlilik veren gülümsemesi silindi, mimikleri olgun sesiyle örtüştü. Çömez polis de işine yarayacak bilgilerin olduğundan emin olmasa çok daha sert davranırdı. Ama cemaati panikleten bilgi için sabırlı davranmaya değerdi. "Bak, okumuş genç bir Türk polisisin, inşallah anlatacaklarımı hemen kavrayacak kadar zekisindir" diyerek otoritesini sağlamlaştırdı ve dikkatini keskinleştirdi Erdal'ın. Zekasını ve görünüşünün tam tersi profesyonelliğini ortaya koyuyordu. Onlarca yıl geriye giden senaryosunu özetledi. 30 yıldır polisle örgütlenmek için uğraşıyor cemaat. Öğrenciliğinden bilirsin, görmüşsündür zaten cemaat evlerine götürdükleri çocukları. Ben Ankara'da Emniyet Genel Müdür Yardımcısıyken 8 yıl önce ilk kez bunların sinsi bir şekilde her yere sızmaya çalıştığını fark ettim. O zaman ihbar geldi. Polis kolejinde kuralar çekiliyor, tarikat hile yapıyor diye. Bastım kurayı, tutanak tutturdum. İptal oldu kura. Ama ertesi gün İçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdürünü aramış. Ben suçlu duruma düştüm. Yine de soruşturma başlattırdım. İki tane güvendiğim müfettiş görevlendirdim. Tek tek emniyetin kritik yerlerindeki cemaatçileri tespit ettik. Raporu Emniyet Genel Müdürüne sundum. Bir hafta sonra merkezde pasif göreve atandım. Şimdi hükümet de onlardan. Sonuçta sen düşün bu 8 yılda ulaştıkları gücü. Erdal'ın gözünün önüne okuldayken karşılaştığı ruh geldi. Çocuk polislerin cemaatin evlerine gidişlerine defalarca tanık olmuştu. Okul müdürleri üniversiteli cemaat mensuplarına kendi elleriyle teslim ediyordu öğrencileri. Paçoz müdür dirseklerini dayadığı masanın üzerinde parmaklarını birbirine geçirmişti ve cümlelerinin sonunda yavaşça ellerini ayırıp sözlerine vurgu yapıyordu. İşin özetinin de özeti şu, 8 yıldır iktidar partisiyle ittifak içinde cemaat, artık her yerde onlar var. Emniyet müdürünün üzerinde biri bulunuyor cemaatten, teşkilatı o yönetiyor. Derin örgüt operasyonunu sadece hükümetin ve tarikatın muhaliflerini hapse tıkmak için yapıyorlar. Sahte evrakla, belgeyle bitiriyorlar insanları. Ha, hepsi temiz mi cezaevindekilerin? Değil, ama çoğu boşu boşuna yatıyor. Askerlerin etkinliğini bitirmeden tam iktidar olamazlardı. Artık onu da başardılar. Cezaevleri paşalarla doldu. Gözleri benim üzerimde. İki yardımcım da cemaatten. Beni sadece onlara dokunmadığım, pasif durduğum için burada tutuyorlar. Şu söylediklerimin kelimesini duysunlar. Ertesi sabah gözümü cezaevinde açarım. Paçoz'un cemaatin gücünü çizdiği tablo karşısında dehşete düşmüştü Erdal. Korku cesaretinin yüzüne tırnaklarını geçirmişti. Gerçekten bütün emniyete ele geçirmiş olabilirler miydi? Ziya müdürün anlattıklarının ne kadarı emniyet müdür yardımcılığından bu makama düşürülmesine duyduğu kişisel hıncın sonucuydu. Yüzünde tereddütleri gören Ziya müdür halen onu konuşturmaktan uzak olduğuna kanaat getirip sözü ona bıraktı. Amacı aklındaki soruları öğrenip onların üzerine gitmekti. ''Ne düşünüyorsun? Çekinme, açık açık söyle. Ben ne kadar açık konuştuysam öyle.'' Erdal ise Ziya müdürün sığınabileceği bir limanın olup olmadığını öğrenmeliydi. Yanıt verirken aslında soru soruyordu. ''O kadar güçlü olamazlar. Her büroda birkaç tane var onlardan ama o kadar çok değiller.'' ''Herkesin yanıldığı nokta da bu zaten.'' dedi tok sesli adam ve masaya dirseklerini tekrar dayayıp Erdal'a yaklaşarak şevkli nutkunu verdi. ''1- Onlar kendilerini çok iyi gizler. İkincisi ki en önemlisi bu, burada herkes güçlü olanın yanında durur. Ne gerçek umurlarındadır ne de teşkilata, ülkeye ne olduğu. Yöneticiler böyle koltuğunu korur. Cemaatin ricası onlar için de emirdir.'' Daha düşük rütbedekiler tayini için onlara yanaşır. Sabırsız beklerler cemaat onlardan bir ricada bulunsun. Karşılığını alacaklarını bilirler çünkü. İşaret parmağını Erdal'a doğrultup devam etti. 30 yıla yakın zamandır devletin silahlı ikinci gücü içinde örgütleniyorlar. Bir örümceğin ağını örmesi gibi sabırla yaptılar bunu. Önce nereleri ellerinde tutmaları gerektiğini, sonra nasıl diğer birimlere yayılacaklarını tek tek hesapladılar. Kimi bunun için dini görüşlerini hayatının yarısında sakladı, kalabalık ortamlarda içki içti, namazını gizli kıldı ya da onların deyimiyle namazını gözüyle kıldı. Karıları başlarını açtı. Hoca Efendi'nin vaaz kasetlerinde dediği gibi en büyük ibadet Allah'ın gücünü hakim kılmaktı onlar için. Bunun için her suçu mubah gördüler. Sahte evrakla iftira attılar. İstihbaratta teknik birimlerde örgütlenmeye öncelik vermelerinin nedenini sonradan fark ettim. Herkesi dinliyorlar, herkesi kaydediyorlar ve ellerindeki devasa şantaj bankasında herkesin bir zaafı saklı. Karşılarına çıkanı şantaj kasetleri kayıtlarıyla piyonlarına çeviriyorlar. Aynı Hoca Efendi'nin dediği gibi insanın kanında geziyorlar ama kendilerini hissettirmiyorlar. Erdal'ın henüz tam güvenemediği adamın her kelimesini düşünerek ettiği belliydi. Onun gerçekten cemaati soruşturacak kadar cesur olduğuna inansa üzerinden tonlarca ağırlıktaki yük kalkardı. Gürkan'ın ölümüyle ilgili ulaştığı bilgileri kusmak için sabırsızdı ama ikna olmaya direndi. Paçoz verebileceği en az bilgiyle ondakileri almaya uğraşmış ama başarısız olmuştu. Zaman daralıyordu ve artık kendini daha fazla riske sokacak kesin kanıtlarını ortaya dökmeye karar verdi. En alttaki çekmecesinden çıkarttığı büyük bir fotoğrafı alıp büyük meşe masasından kalktı. Erdal önündeki sehpaya koyduğu fotoğraftaki adamı hemen tanıdı. Ruh'tu. Ziya Müdür, emniyet teşkilatını aslında bu herif yönetiyor. Cemaat içindeki en önemli adamlardan biri dedi. Sonra ceketinin iç cebinden çıkarttığı DVD'yi plazma ekranın altında duran DVD player'a taktı. Karıncalı ekranın karmaşasını masasından aldığı kumandayı tuşlayarak bitirdi. Amatör çekimin sabitlenemeyen kamerası çevresinde tek ev olmayan bir villaya bulanık yaklaşıp uzaklaşıyor. Kadraja giren dallar ve otlar çekimin gizliliğinde dalgalanıyordu. Kuru sarı çalılar, toprak yolların tozu ve bembeyaz gökyüzünden kavurucu bir sıcak olduğu anlaşılıyordu. ''Bunları ben çektim'' dedi Ziya Müdür ve sözlerimin doğruluğundan hiç şüphen kalmayacak diye dikkatini topladı Erdal'ın. Plazma ekranına giren ilk lüks otomobille birlikte açıldı villanın kapısı. Kameranın zoom'u bulanık yaklaştı, görüntü netleştiğinde ruh göründü. Yüzünü tam seçemiyordu ama dünyada rüzgarda salınırcasına hareket eden adamın eşi benzeri olamazdı. Lüks makam otomobilinden çıkan polisi karşılamak için ona doğru yürürken kurumaya asılmış çarşafın meltemde dalgalanması kadar dingin ve hafifti. Polisi başından tutup alnından öptükten sonra koluna girdi. Kamera villanın girişinin tam karşısındaki çalıların içindeydi ve misafirin sadece sırtı görünüyordu. Kapıdan girmeden önce ücra toprak yoldan yaklaşan diğer arabanın gürültüsü duyuldu ve o araca kafasını çevirdiğinde yüzü göründü. Ziya Müdür görüntüyü durdurdu, ekranda o kısmı seçip büyüttü. ''Tanıdın mı?'' diye sorduğunda Erdal ekrana yaklaştı. Ruh ile kol kola duran emniyet müdürüydü. Bu görüntü kadar paçoz müdürün yaptığı şaşırtıyordu Erdal'ı. Bu çekimi yapacak kadar ileri gitmişti ama dışarıdan bakıldığında boş vermiş, gamsız ve yeteneksiz olarak kendini yıllardır kamufle etmeyi başarmıştı. Erdal hayranlık duydu ve artık kurtarıcısı olarak gördüğü adama baktığında yüzünden ikna olduğu okunuyordu. Ziya Müdür kumandayla ileri alarak dört polis müdürünün daha villaya girişlerini tek tek gösterdi Erdal'a. Hepsi makam araçlarını kendi kullanıyordu. Görüntü sona yaklaşırken duran aracın içinde iki kişi vardı. Sürücü koltuğundan inenin yüzü kadraja girecekti ki görüntüyü dondurdu paçoz müdür. ''Bu da cemaatin prensi'' dedi. Ekranda duran karenin ortasında sadece kalın bir çizgi kaybolup yeniden görünüyordu. Kumandayla tek tek kareleri ileri aldı. Kesik hareketlerle prensin yüzü arabanın ardından tırmandı. Her yeni karede Erdal'ın merakı büyüyordu. Düz, uzun kaşları gördüğünde dişlerini sıktı. Öfke bütün bedenini kasıyor, kulakları uğulduyordu. Mustafa'nın güzel yüzü yan koltuktan inen organize şube müdürüne çevrilmişti. Erdal artık sadece Gürkan'ın katilini görüyordu ekranda. Bütün yaşanan acının kareleri gözünün önünden geçiyordu. Gürkan'ın ölü bakışı, annesinin cenazedeki feryatları, Aslı'daki yarım kalan aşkın ızdırabı ve kendi elemi. Ziya Müdür'ün sesiyle intikam arzusuna dayanılmaz kılan hatıraların içinden çıktı. Nefret plansız doğrudan saldırtacak kadar güçlüydü. Silahını çıkartıp organize şubeye girmeyi ve kurşunları onun üzerine boşaltmayı hayal etti. Buna çok yakın olmasından korktu. Ziya müdür, şimdi anlıyor musun dedi. Erdal Paçoz müdüre cömertliğine karşılık beklediğini verdi. Yaşar Usta'nın tanıklığını, Aslı'nın suçlu profil analizini ve son olarak ayak izini bir çırpıda söyledi. Ceketinin cebinden çıkarttığı ayak izi raporunu Ziya müdüre verdi. Ziya müdür raporun üzerinde parmağını gezdirirken gamsız doğasından çok farklı arzuluydu. Hep gizlediği özü böyleydi demek ki. Ziya müdür neden gizlediler peki sence bunu diye kafasını kağıttan kaldırmayarak sordu. Erdal teorisini ikna etme kaygısı olmadan öfkesini kelimelerinin vurgusuna çarparak anlattı. Gürkan'ın katıldığı son derin örgüt baskını, şu zengin adam, Osman Süer'in avukatının bürosuna yapılmıştı. Oradaki polislerde Mustafa'yla kapışmış Gürkan, bir gazeteci gelip anlattı bana bunu, tutanaklara baktım, bir tek Gürkan'ın imzası yok. Ziya müdür Erdal'ın karşısındaki koltuğa oturduğunda beklediğinden çok daha fazla bilgiye kavuşmuştu. Ancak yumruklarını sıkmış genç polisi tutup tutamayacağından emin değildi. Erdal işaret ve baş parmağını iki gözüne bastırırken ağır ithamı bir çırpıda döküldü ağzından. Mustafa öldürdü Gürkan'ı. Tanığın tarifi, ayak izi, son baskında ettikleri kavga hepsi onu gösteriyor. Ziya müdür gür kaşlarını çattı. Gömleğinden bir düğme daha açıp kravatını iyice gevşettikten sonra ''Bak bunlar iftira atar, şantaj yapar, sinsice türlü türlü oyun çevirirler.'' Adamı yaşadığına pişman ederler ama emin ol kimseyi öldürmezler. Erdal'ın kontrol edemediği nefretiyle haykırdı. Neden o psikopatı katil olarak yutturmaya çalışıyorlar o zaman? Neden belgeleri saklamaya çalışıyorlar? Ziya müdür bu sorunun yanıtını bilmiyordu. Belli ki yıllardır yanı başında olan cemaati gizlice soruşturmaktan yorulmuştu. Tok sesinde bıkkınlık ayırt ediliyordu. ''Yıllardır onları soruşturuyorum. Savcılık iznim yok. Biliyorum ki bildirdiğim an bela kapıma dayanır. Dedim ya, yardımcılarım bile onlardan. Onlardan gizli çalışmaktan yoruldum. Ama elimde çok fazla bilgi var. Direkt başbakan ile görüşeceğim. Önüne tas tamam bir dosya koyacağım. Güvendiğim gazetecilere de birer kopyasını göndereceğim. Başbakan da dikkate almazsa yayınlamalarını sağlamaya çalışacağım.'' Bana bedel ödetecekler ama bu heriflere teşkilatı bırakmayacağım. Sen bir delilik yaparsan her şey alt üst olur. Tamam sana inanıyorum diyerek genç polisi yalnızlığın pençesinden alıp çekebilirdi ama yapmadı. Erdal'ı daha da uzaklaştırmayı göze alarak birini cinayetle suçlayacaksan daha fazla delile ihtiyacım var dedi. Erdal kapıdan çıktıktan sonra Paçoz müdür ayak izi raporunu incelemeye başladı. Eşleşmesine ihtimal vermese de Mustafa'dan karşılaştıracak bir ayak izi örneği alıp alamayacağını düşünüyordu. Erdal soğuk ve çıplak koridora ulaştığında öfkesi onu Mustafa'nın karşısına sürüklüyordu. Her zamanki politik davranma kabiliyetini kaybetmişti ve artık kendini tamamen başka biri gibi hissediyordu. Neyse ki mantığı uzun koridorun sonunda utangaç yaklaşabildiği öfkesine ve onu durdurabilecek zekilikte fısıldadı. Bir delil daha var kolayca bulabileceğin. Katili bulmak istemedikleri için cinayetin bir gün öncesindeki tanıkları da araştırmadılar. Cinayetten bir gün önce Kilyos'ta mutlaka onu ve yanındakini gören biri vardır. Arabasının anahtarını almak için kayıp büroya yöneldi. Müfettişi Asayi Şube'nin toplantı salonunu görünce hatırladı. Açık jaluzilerin ardında katibiyle birlikte oturuyordu. Sadece Gürkan'ın çocukluğunu bildiği için yanına gitti. Müfettiş gözlüklerini takıp nihayet gelebildin dediğinde karşısındaki rahatsız sandalyeye oturdu. Bir an önce bitmesinin sabırsızlığında bacağını hızla sallıyordu. Kimlik bilgilerinin yazılması bitmemişti ki daha fazla dayanamayacağım dedi Erdal. Halen içinde kalan uzlaşmacı kimliğinin bir kırıntısıyla size saygısızlık etmem istemem dedikten sonra konuştu. Gürkan sizden bahsetti. Eşinizle ona baktığınızı anlattı. Sizin de cenazedeki üzgün yüzünüzü hatırlıyorum. Bunun için sadece söylediklerimi kayıt altına almanızı istiyorum. Müfettiş modası geçmiş kravatını gevşetip kavanoz dibi gözlüklerinin ardından onlarca soruyla baktı. ''Emin misin? bütün geleceğini mahvedebilecek şeyler söylemeyeceksin değil mi?" dedi. Erdal çok kararlı, hatta sinirli, "Eminim" dediğinde müfettiş katibine döndü ve başıyla kayda geçmesinin talimatını verdi. Müfettiş, "Anlat bakalım o zaman" dediğinde gözlerinden şimşekler çakarak diş gıcırtıları eşliğinde konuştu Erdal. "Kayıp kız Ayşe'yi bulmamı istemiyordu aslında hiç kimse. Sürekli baskı vardı. İçişleri Bakanı'nı tanıyormuş bunlar. O emniyet müdürüne, emniyet müdürü bizim şefe, şef de bana tarikatın üzerine gitmeyeyim diye telkinde bulundu. Öyle bir baskıydı ki bu, ben bile anlamadan kızı bulmaktan kaçtığımı sonradan fark ettim. Hatta Gürkan söyledi bana, delikanlı gibi kızı ara diye. Yine de yukarıda Allah var. Gürkan öldürülmese kelle koltukta aralarına dalıp kızı almazdım. Oraya baskın yaptığım zaman Gürkan'ın öldürülmesine dair şüphelerim vardı." Müfettiş bir heykel kadar hareketsizdi ama gözlerinde fırtınalar kopuyordu. Katibin de parmakları klavyeye seri dokunuyor ama kıstığı gözlerini genç polisten ayıramayacak kadar heyecanlı dinliyordu. Kelimelerini tuşlara vurarak yetişmesi için sustu Erdal. Klavyenin tıkırtısı bittikten sonra aynı hiddetli coşku ile devam etti. "Tarikat beni yalanın içine çekmişti. Herkesin yalan söylediği bir yerde gerçeğe nasıl ulaşabilirsiniz ki? Sinsice kandırmışlardı beni. Bir rastlantı olmasa belki de hayatım boyunca onların yalanına inanacaktım. O kızı orada bulduktan sonra daha da emin oldum burada da kimsenin doğruyu söylemediğine. Teşkilatı koca bir yalanın kapladığına, devletin polisini de bir cemaatin ele geçirdiğine. Düşünsenize, küçük bir tarikat bile bunları yapabiliyordu. Dünyaya yayılmış, polis içinde benim yaşımdan fazla bir süredir örgütlenen cemaatin neler yapabileceğini siz hayal edin." Klavye gürültüsü o anda sustu. 45. ayrımın sonu. Sayfa 467.